Son İmparatorluk Osmanlı, Bilber Ortaylı, 3. Kaset, 2. Yüz, sayfa 161. Dahası var. Bugün İngiliz dilinde Homeros'un İlyada ve Odiseyas'ını okumak istediğiniz zaman halen kullanılan en iyi çeviri Lawrence'ındır. Yani sizin bildiğiniz Lawrence aynı zamanda Batı dillerinde de bilhassa eski Yunan ve Roma konusunda da esaslı bilgi sahibi bir filologtur. Bu enteresan adam ömrünü kütüphanelerde geçirip daha fazla eserler üreteceği yerde kabiliyetini ve muhteşem bilgisini açıkçası bir hayalin peşinde kullanmıştır. Burada onun İngiltere'nin parası veya sırf mevki için bu işi yaptığına inanmak zor. Belki de kişiliğindeki ikirciklenmeden ileri gelen ve onu aşan bir hırs, onu aşan bir gayret ve mesai var. Arapların Türklerden bağımsız olmasına inanmıştır ve bunun için İngiliz istihbaratıyla harp içinde birleşerek, ki zaten kendisi ordudadır ve görevli bir subaydır, albaylığa kadar terfi etmiştir. Çölden geçen, Medine'den kuzeye doğru giden demiryolu katarlarına aşiretleri saldırtmak sadece askerleri değil, sivil halkı da hatta memurları, kadın ve çocukları öldürmek, yağmaya izin vermek, sabotaj faaliyetlerine girişmek gibi her türlü melaneti ifa etmiştir. Hiç bilinmeyen, unutulan bir şey değildir. Birinci Harbi Umumi'de bizim Arabistan cephesindeki askerlerimizi karşıdaki düşmandan çok ayaklanan Arap aşiretleri ve bilhassa Şerif Hüseyin'in adamları zarara uğratmışlardır. Burada cereyan eden olayları Türkler bugüne kadar unutmuyorlar. Aslında unutuyoruz fakat zaman zaman hatırlamak gerekiyor. Zaten tarih unutulmak için oluşmuş bir mazi, olaylar biçimi değildir. Unutmamamız, bilmemiz gerekiyor. Lawrence'ın bu meşhum karakteri dışında son derece iyi yetişmiş biri olduğunu söyledik. Daha başka meşhum kişiler de var. Bunlardan biri, bazılarımız çok iyi bilir, Snok Hurgonik adlı Hollandalı bilim adamıdır. Kendisi şark dillerini sadece Arapça, Farsça değil, uzaktaki kıta Endonezya'nın İslam kültürü ve yerli dillerinde çok iyi bilir. Hukuktan tarihe ve filolojiye kadar yetkin eserleri vardır. Bu zat hatta bir ara sözde Müslüman olmuş ve Hicaz'a gitmiştir. Hac vazifesini yerine getirmiştir. Çünkü bunun geçici, sahte Müslümanlık olduğu anlaşılıyor. Ama Mekke'yi ziyaret etmiştir. Arapların içine girmiştir. Bu dünyayı çok iyi tanımıştır. İslam dini ve Hicaz üzerine yazdıkları el an aranan ve okunulması şart olan makalelerdir. Aynı şekilde Endonezya'yı da çok incelemiştir. Bu muhteşem bilgisini maalesef kötü şeyler içinde kullanmıştır. Ayaklanan Endonezya'yı bastırmaya çalışan Hollandalı koloni makamlarına verdiği tavsiye şudur. Boş yere kabile reislerini ve savaşçıları öldürüyorsunuz. Ayaklanma durmuyor. Aslında ortadan kaldırmanız gereken zümre bunların din adamları ve dini liderleridir. Bunları yok ederseniz ayaklanma duracak. Bu tavsiyeyi dinleyen Hollandalılar denileni yapmışlar ve tabii ayaklanma da oldukça yavaşlamıştır. Çünkü kitleler öğretmenden mahrum kalmışlardır. Bu alçakça meşhum tavsiyede bulunabilen adamın da çok önemli bir oryantalist olduğu açıktır. Peki, bütün oryantalistler böyle midir? Hayır. Hiç şüphesiz ki daha yurdundan ayrılmadan Türkçeyi ve Arapçayı öğrenen ve sırf bu dillere hayran olduğu için bu diller üzerinde tercümeler yapan, gramer tetkikleri yapanlar vardır. Hafız ve Sadi ve Firdevsi gibi büyük şairlerin büyüsüne kapılmamak mümkün müdür? Düşününüz ki onlar aliterasyonu derin, anlamlı, büyük şiirlerini yazarken Avrupa halklarının çoğu henüz daha kayda değer bir edebiyat üretmekten çok uzaktılar. Bu halkların çocukları ister istemez şarka bakıyorlar. Yahu bizde bir şey yokken şu büyük medeniyete bak diyorlar ve o şiirin, o edebiyatın, o tarihçiliğin etkisinde kalıyorlar. Aklı başında bir insanın İbni Haldun'dan, Taberi'den, Reşidüddin, Cami-ül Tebarih'ten etkilenmemesi mümkün mü? Şehristani'nin Kitab-ül Milal'nen Nihal adında milletleri ve inançları anlatan kitabı vardır. Avrupa dillerinde birçok tercümesi var. Hristiyanlık, Zerdüştilik, Maniheizm, Mazdek hareketi ve Yahudilik üzerine bugün dahi okunup bir şeyler öğrenilecek bir kitap. Şehristani, zamanımızın ünlü Yahudi şarkıyatçısı Shlomo Goitein'in tabiriyle bu belgeleri kim bilir ne zahmetle toplamıştır. Oysa miladın 1. asrında Roma'da hem de Yunanca ve Latincesi mükemmel Yahudi komşuların ortasında yaşayan Tacitus, Yahudiliği bu komşulara sormaya bile lüzum görmemiş, Yahudiler Kudüs'teki mabetlerinde altın eşek heykeline tapınır. Şubat gününü kastederek çok tembel oldukları için de haftanın bir günü hiç iş yapmadan yatarlar diyor. Profesör Goethe'nin haklı olarak beşeriyet Tacitus'tan Şehristani'ye ne kadar önemli bir yol kat etmiş. Birisinin Tacitus her şeyi görmesi ve öğrenmesi mümkünken Yahudilik için yazdığı şu saçmaya bakın diyor. Bir de Şehristani'nin 12. asırda Horasan'da yaşamıştır. Yazdıklarına bakın diyor. Hakikaten bu kitabı okuduğunuz zaman Hindistan'daki dinler, İran'daki Zerdüştlüğünü, Hristiyanlık ve Musevilik hakkında bugün bile işimize yarar, doğru bilgiler elde edebiliriz. Ortaçağ İslam'ının kendinden olmayana, diğerine bakışındaki saygı ve hassasiyet kayda değer. Bu gibi eserlerin, yani koskoca bir şarkın her insanı etkilememesi mümkün değildir. Ve bu etkileme illaki casusluk yapmak, macera yaşamak, dış işlerine danışmanlık yapmak, petrol şirketlerinden veya istihbarat örgütlerinden para almak için yapılmaz. Hiç şüphesiz ki bu tip insanlar mazide vardı ve bugün de vardır. Bugün bile bir takım insanlar, gençler Batı üniversitelerinde okudukları zaman maalesef historical engineer, tarihçi mühendisliği diye bir kavram ortaya atmışlardır. Dileğine istedikleri gibi parası karşılığında tarih yazıyorlar. Bu tip ikinci sınıf insanların dışında bilgisi birinci derecede önemli olduğu halde değindiğimiz üzere Lawrence gibi ya içinde kalan aşırı şöven bir milliyetçilikle veya ruhundaki bazı karanlık noksanlıklar dolayısıyla bu gibi yollara girenler olabilir. Lawrence'ın İngiltere'ye hizmet etmekle birlikte İngilizliği de pek sevmediği anlaşılıyor. Ruhundaki bu boşluğu doldurmak için bu tür maceralar atılan bir kimse olduğu açık. Bu gibi örneklerle bütün bir dalı reddetmemiz, mahkum etmemiz doğru olmaz. Unutmayalım ki Cemil Meriç Bey'in deyişiyle Nadir Şah'ın tarihini Voltaire'in diline kazandıran insanlara biraz saygı duymak gerekir. Şurası bir gerçektir ki müsteşrihlik, yani oryantalizm dediğimiz dal, bilhassa 18. ve 19. yüzyılda insanlığın gayreti, evine kapanması ve aşırı çalışkanlığın neticesi olarak ortaya çıkmış bir daldır. Radloff'un at, deve sırtında çok zor şartlarda uzak Sibirya'nın bozkırlarına dalışını hiçbir şekilde sadece askeri bilgi ve casusluk gereğiyle açıklayamayız. Evet, o zamanki Rusya insanları doğuya yollamıştır. Ama bu gidenlerin hepsinde bu askeri saik ön planda gelemez. Merak ve saygının da çok büyük rolü vardır. Unutmayınız ki George Jacob gibi bazı oryantalistler Sami dilleri olan saygı ve sevgilerinden dolayı kendi mirasları Latince ve Yunanca'yı bile küçümseyip bir kenara itmişlerdir. Bu gibi eğilimler bugün de vardır. Şu çevirmene saygı duymadan nasıl yapabiliriz? Friedrich Rückert, 18. yüzyıl Almanya'sında yaşayan bir oryantalist. Kendisi İran edebiyatını, asıl önemlisi Kur'an-ı Kerim'i Almanca'ya çevirmiş, İran edebiyatından Hafız'ı vesaire çevirirken o dilin çeşnisini ve güzelliğini verebilmek için ilk defa ve son defa aruz veznini Almanca'da kullandı. Yani bugün Rückert'in Almanca çevirilerini okuduğunuz zaman neredeyse Hafız'ın ve Sadi'nin tadına varıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Bu zat kimsenin casusu falan değildir. Parayı da sevmez. Hatta bir ara Berlin Üniversitesi'nde kürsü teklif edilmiştir. Çok büyük bir mevkidir. Büyük şehirden rahatsız olduğu için gene taşrasına dönmüştür. Rückert de görünüşte böyle ince şiirleri çevirecek bir sinemadan çok bir köy kasabasının havası vardı. Ama son asırların, belki de bütün zamanların en muhteşem edebiyat, şiir mütercimi olduğuna şüphe yok. Ünlü Osmanlı tarihçisi ve İranist Josep Hammer de İran edebiyatını batıya yetkiyle tanıtan bir kişiliktir. Şair bir adam Hammer. İlhanlı devri İran tarihçisi Vassaf'ın Tarih adlı o çetin cevizi Farsça büyük eserini, yani bütün orta zaman İran'ın en büyük tarihi eserini Almanca'ya çevirdiği zaman ortalık yerinden oynamıştır. Bu tercüme eserin Avusturya Milli Kütüphanesi'ndeki nüshalarının redaksiyonunu yapacak baba yiğit bugün bile yok. Hammer Hafız'ı Goethe ve Schiller'in diline kazandırıp şark rüzgarlarıyla Alman edebiyatını yerinden oynatmıştır. Goethe bile bu çevirileri okuduktan sonra Doğu Batı Divanı dediğimiz önemli divanını meydana getirmiştir. Ne garip, Rückert Türkçe şiir çevirmedi. Hammer'in Türkçe çevirileri de o kadar etkili olmadı. Hammer Batılılara ilk defadır ki Doğu'nun rüzgarlarını veriyor. Bunu biz demiyoruz, bunu Hegel diyor. Bunu Karl Marx'ın arkadaşı Friedrich Engels diyor. Bunlar derledikleri bilgilerle Doğu'yu Batı'ya aktaran insanlardır ve bunu yaparken bu toplumlara karşı sevgi demiyorum. Zira böyle naif, iyi vahşiye, iyi yerliye yaklaşan bir hava söz konusu değil. Burada gerçek anlamda bir saygı vardır. O kadar ki Hammer'in mezar taşında bugün bir haç işareti yoktur. Viyana'da Klosterneuburg'daki mezarına gidip baktığınız zaman görürsünüz, tamamıyla oryantal bir mezar taşıdır. Cevdet Paşa'nınki gibi yuvarlak bir mezar taşıdır. Hasaten İstanbul'daki o devrin ulemasını mezar taşlarını beğenmiştir ve sağlığında mezarın planını kendisi çizmiştir. Üzerinde Arapça ile Hüvel Baki diye başlayan ve Rahman olan Allah'ın merhametine sığınan üç dilin tercümanı müverrih Yusuf bin Hammer diye devam eden bir lahittir bu. Burada bir medeniyete yaklaşımın, saygının insanları etkilediği görülür. Nitekim hariciye memuru olan Hammer'in İstanbul'a tayin isteğini o zamanın Avusturya Başbakanı Metternich çok fazla Türkiye'ye düşkünsün diye reddetmiştir. Burada demek ki bazı hatıralara, bazı ön yargılara rağmen bir özgün yaklaşımda söz konusudur. Çok ilginç örnekler var ve henüz yeni çevrilmeye başladı. Çağdaş ilmi Bizans araştırmalarının kurucularından Jakob Philipp Heilmeier çok ilginç bir biçimde Osmanlı taraftarıdır. Bu yüzden Hammer'e hayrandır ve yazdığı Bizans tarihi ve Bizans müesseselerinde de bu eğilimi sık sık görürsünüz. O, Osmanlı İmparatorluğunu araştırırken Hammer'den çok istifade etmiştir. 20. yüzyılda İslam milletlerinin sadece tarihine değil, siyasi haklarına bile hakkaniyetle yaklaşan Maxim Rodinson ve Claudio Cahen gibileri de vardır. Claudio Cahen, Fransa'nın İslam tarihi ve Selçuklu Türk tarihi alanında yetiştirdiği büyük bir uzmandır. Yahudi bir ailedendir. Fakat laik düşünceli bir Fransız olduğunu, İsrail devleti kurulduğu zaman yazdığı bir gazete makalesinde Yahudi tabiri benim için hiçbir şey ifade etmiyor cümlesiyle belirtmiştir. Maxim Rodinson gibi Claudio Cahen'de ne Hristiyan bağnazlığı ne de başka bir zincir taşımadan Orta Doğu milletlerinin tarihini, hakikatini aramaya çalışmıştır. Claudio Cahen'in okul ve meslek hayatı iyi eğitim görmüş, seçkin Fransız aydınları gibidir. 16 Şubat 1909'da Paris'te doğmuştur. Bir École Normale Supérieure mezunudur. Fransız dışişlerinin, içişlerinin, maliyesinin parlak memurları gibi tarih, felsefe dallarının seçkinleri de bu okuldan çıkar. Bizdeki bazı seçkin okulların aksine Fransa'nın bu ekolleri çökmez ama mezunlarını iltifat etmekten vazgeçtiği müesseseler için çöküntü başlangıcı söz konusudur. Claudio Cahen 1931'de École Nationale de Langue Orientale'in Türkçe-Arapça bölümünden mezun olmuştur. Şark dillerinin hakkıyla okutulduğu bu okulda o sıralar Adnan Adıvar da Türkçe lektörüydü ve galiba İren Melikov, Bernard Lewis, Andrea Tiste, Louis Bazin gibi ünlü öğrencileri ünlü gramerci Jean Denis'den daha fazla etkileyen unutulmaz bir hocaymış. Claudio Cahen bütün seçkin Fransızlar gibi lise profesörlüğü imtihanını kazandı ve 1936-37'de Türkiye'de araştırmalar yaptı. 1940'da bence her tarihçinin okumak zorunda olduğu ünlü eseri Haçlılar Devri'nde Kuzey Suriye basıldı. Bu eserde şahane üslubu ve dili okuyucuyu etkiler. Vesika ve delilleri sıkıcı olmaktan çok Orta Çağ'ın Orta Doğusuyla sıcak bir ilgi kurmayı sağlar. Eser halen Türkçe'ye çevrilmedi. Hoş Fransızca kaleme aldığı Osmanlı öncesi Türkiye adlı eseri de Fransa'dan önce İngiltere'de İngilizce çıkmıştır. Çok bilmiş bir mütercimimiz bu eseri nedense Osmanlı'dan önce Anadolu'da Türkler diye çevirdi. Bazı mütercimlerimizin dar tarih dünyaları içinde orijinal başlıkları değiştirmelerine bu ilk örnek değil. Cahen'in bizim milli tarihimize yaptığı en önemli hizmet bu eserdir. Kalabalık sayıda makale ve kitapları Türkçe'ye çevrilmelidir. Onu 1980 yılında Société Astitique'in başkanı olarak tanıdım. Hiç de cazi fiziği olmayan bu ünlü bilgin daha ilk kelimede ve ilk mimikte insanları zekası ile çarpıyordu. Bu çarpmada ezici olmaktan çok bir tevazu içeriyordu. Nükte yeteneğinin sonu yoktu ve nükteden kişilere de bayılıyordu. Kasım 1991'de öldü. Yetiştirdiği öğrenciler de bugünkü Fransa'nın şarkı en açık üzmen zümresini oluşturuyor. Oryantalizm dendiği zaman hiç şüphesiz ki akla gelen bir konu resimdir. Yani 19. yüzyıl resmidir. Yalnız burada tarihi gerçeklik açısından bir ayrım yapmak zorundayız. 19. yüzyıl Fransız ve diğer batılı ressamları ön planda gördükleri yahut görmedikleri doğuyu abartarak resmetme eğilimindedirler. Hatta bunlardan Delacroix ve Ingres gibi bu eğilimin öncüsü sayılabilirler. Bunlar şüphesiz ki dahi insanlardır. Şarkın renklerini, hatlarını bazı yerlerde doğru olarak yakalayabilmişlerdir. Fakat onun ötesinde mevcut hayatı abartma yoluyla resmediyorlar ki bunlar fantezidir. Hiçbir zaman bir gerçeklik olarak alamayız ve bu resimler saygın yorumlar da değildir. Buna karşılık şarkın içinde yaşayan ve onu olduğu gibi resmeden ressamlar da vardır. Mesela bizim ülkemizde yaşayan aslında Maltalı olan Prezzosi. Buradaki resmetmeler, takdirler de hayatın gerçekliğinde veya Fausto Zonaro'da olduğu gibi ön planda rol oynamaktadır. Bugün için büyük ölçüde bunlar aslında tarihçilik açısından da güvenilir kaynaklardır. Keza İstanbul'da çok az kaldıkları halde Ayvazovski ve bilhassa Pompei'nin Son Günleri adlı ünlü tablonun ressamı Rus Karl Brulow. Onun yaptıklarında da çok ilginç bir şekilde fantastik olmaya çalışsa bile bir realite vardır. Yani bunlar çevreyi adeta hiç yabancı olmayan bakışlarla gören ressamlardır. Oryantalizm hem edebiyatta hem plastik sanatlarda 19. yüzyıl batısının doğuyu nasıl görmek istediğini yansıtır. Hiç kuşkusuz ki doğru, gerçekçi olarak görenler de vardır. Bunu ayırt etmek çok kolay değildir. Ressam olmak, resim bilmek yetmez. Tarihi de bilmek gerekiyor. O bakımdan bu gibi değerlendirmelerde bulunmak için hiç şüphesiz ki ciddi çalışmalar ve grup çalışmaları yapmak gereklidir. Demek ki oryantalizm, muhtelif fikirlerdeki, muhtelif yaklaşımlardaki insanların meydana getirdiği bir disiplindir. Ne var ki bu disiplinin içinde kötü diyebileceğimiz, meş'um diyebileceğimiz davranışlar, hareketler olabilir. Hatta bu gibi bilginlerin hayatının belirgin bir döneminde bu gibi eğilimlere rastlanabilir. Ama her şeye rağmen doğru şekilde bu duyguyu götüren insanlar da vardır. Çağdaşımız ve birçoğumuzun hocası olan Profesör Andreas Thiesse, Avusturyalı ünlü sanat tarihçisi Hans Thiesse'nin oğludur. Şimdilerde onun sayısız çalışmaları lügatleri dışında Türk dilinin etimolojik lügatı çıkıyor. Hazırladığı eseri biz henüz basmaktan aciziz. Etimolojik lügat 7 cilt olacak. Türkçenin etimolojik lügatini, yani kelimelerin kökenini gösteren lügatini biz yapamamışken Andreas Thiesse yapmışsa ona ancak şapka çıkarılır ve heykeli dikilir. Dolayısıyla oryantalist örgüsü etrafındaki bu gibi toptancı yaklaşımların sıhhatli olamayacağı açıktır. Hiç kuşkusuz ki Türkler ve diğer alemler hakkında kötü işler yazmaya, kötü amaçlı bilgiler kullanmaya hazırlanan insanlara karşı uyanık olmalıyız. Ama bunun dışındakileri de düşünmeliyiz. İşin çaresi aslında bizim de garbiyatçı, yani oksidantalist olmamız. Garp alemini, Hristiyanlığı, onların tarihini, hukuki, sosyal yapılarını incelememiz gerekir. Biz İngilizceyi ve Fransızcayı biliyoruz. O medeniyetin kökü olan Yunanca ve Latinceyi bilmiyoruz. Biz o alemin tarihini, coğrafyasını, hukuki yapısını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz Batı kültürü ve dillerini İskenderiye limanındaki hamallar, tercümanlar ve rehberler de biliyorlar. Bunun dışında da bir oksidantalizme yönelmediğimiz takdirde bu gibi komplekslerden kurtulamayız ki bunu son zamanlarda Ürdün'ün akıllı eski prens ve veliahtı Hasan bin Talal da söylüyor. Birbirini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden Kitlilerin bulunduğu yerde ne sulh-ü-salah, yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur. Payitaht Bursa. Bursa, Osmanlı'nın ilk payitahtı ve hakikaten ecdat şehridir. Çünkü İstanbul'un fethinden önce Edirne ve Bursa adeta Avrupa ve Asya'daki iki başkent konumundaydı. Osmanlı Edirne'yi de camilerle donattı ve güzelleştirdi. Hatta 16. asırdan sonra Bursa'ya gidip yerleşen, orada vakit geçiren padişah yoktur. Ama sık sık İstanbul'dan kaçan Osmanlı padişahları Edirne'yi kendilerine mekan edinmişlerdir. Mesela 2. Selim'in ünlü camii Selimiye, Osmanlı klasik devrinin en ünlü eseridir. 2. Selim, Selimiye'yi Edirne'de yaptırmıştır. Niçin? Rivayete göre artık İstanbul'u terk etmek ve Edirne'ye yerleşmek, yani orayı payitaht ilan etme zamanı gelmiştir diye düşünmüştür. 4. Mehmet Edirne'yi terk edip de İstanbul'a pek gelememiştir. Kendisinden sonraki padişahlar içinde mesela 2. Ahmet şehzadeliğini ve veliahtlığını İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geçirmiştir. Sarayın dışına pek çıkamamıştır. Çıktığı zaman da zaten Edirne'ye tahta çıkıp gitmiş ve oradan da gene naaşı geri gelmiş. Gene aynı şekilde Sultan 2. Mustafa saltanatını Edirne'de sürdürdü ve o meşhur isyan sonunda da saltanatı orada bitti. Taht şehri Edirne'nin 1912-13 Balkan Savaşı sonunda büyük ve zorlu bir müdafadan sonra elden çıkışı, milli bünyede, başkentte, halk arasında, İslam dünyasında çok olumsuz intibalar meydana getirmiştir. Bu zorlu müdafada Edirne müdafiği Şükrü Paşa gerçekten ünlü ve önemli bir komutan olduğunu göstermiştir. Türk askeri de bozgun zamanında bile dayanıklı olduğunu, emri itaat ettiğini orada göstermiştir. Çünkü kuşatma altındaki ordu Balkan Savaşı'nda ağaç kabuklarını yiyerek dayanmıştır. 2. Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından, ki o zaman henüz paşa değildi, Edirne'nin istirdadı, yani geri alınması, Yunanlıların bölgedeki meşguliyetinden istifade ile tekrar fetih diyelim, o derecede büyük bir moral yüksekliğine sebep olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı ailesinden hemen hemen hiç kimsenin Edirne'de türbesi bulunmaz. Osmanlı ne yapıp etmiş, mutlaka son istirahatgah olarak kendisine Bursa'yı seçmiştir. O kadar ki İstanbul'un fethinden sonra buraya artık türbeler yapılmaya başlanmış, padişahlar buraya defnedilmiş ve şehzadeler bile Şehzade Cem olayında görüldüğü gibi buraya defnedilmiştir. Osmanlı'nın bu talihsiz şehzadesi son istirahatgah olarak Bursa'yı seçmiştir. Bursa bizim için çok önemlidir. Etrafındaki yaylaları ile bir kışlak olarak adeta Anadolu işlerinden gelen Türkmenlerin devlet hayatına intibakını ve Roma İmparatorluğu'nun İmparatorluğu'nun tarihteki rolünü üstlenerek dünya tarihi içinde yerlerini almalarını sağlayan bir makam, bir kuruluş merkezi olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki Bursa çok güzeldir. Romantik bir görünümü vardır. Yeşilliklere yazın inanılmaz bir sıcaklık, fakat o sıcaklığı götüren bir esinti, kışında bazen bir sis hakim olur, çok daha güzeldir. Benim kuşağımın gençliğinde bile Bursa'nın etrafındaki meyve bahçeleri, tarım alanları bu güzelliği tamamlayabiliyordu. Maalesef Bursa büyüyen Türk sanayine kurban edilen bir mücevher oldu diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu bölge klasik Yunan-Roma devrinde Bitinya diye anılır ve Uludağ Türkleri ilk zamanlar Keşiş Dağı derlerdi. Bu Olimpos Dağı da mitolojide yer alanlardan biridir. Bu Yunanistan'daki Olimpos'a karıştırılmamalıdır. Bitinya Havzası'nı Türkler Osmanlı'dan önce almışlardır. Fakat elimizden çıkmıştır. Osman Gazi kuşatmanın son gününde ölüm döşeğinde Bursa'nın düştüğü haberini duymuştur. Şehri kalıcı olarak alan onun oğlu Orhan Gazi'dir. Dolayısıyla bu andan itibaren Bursa küçük Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş ve Orhan Gazi'den itibaren kısa zamanda 50 sene içinde bir Balkan İmparatorluğu haline dönüşen Osmanlı Devleti'nin unutulmaz güzel payitahtı olarak kalmıştır. Bursa'nın ticari hayatta çok önemli bir yeri vardır. Evvela dokumacılıkta ihracat ve ithalat merkezi olarak isim yapmıştır. Nitekim şehrin içinde doğru düzgün bir araştırma yapılsa içinde yabancı milletlerden tüccarlara ait sayısız mezarlık bulunacağına hiç şüphe yoktur. Zaten evrakı, yani şehrin sicillerini karıştırdığımız veya seyahatname literatürüne baktığımız zaman Bursa bütün Akdeniz dünyasının, hatta uzak İran ve Rusya'nın tüccarlarının hayranlıkla gelip yerleştikleri, gözledikleri, gezdikleri bir belde olmuştur. Şehrin hayatı ve buradaki servetler Osmanlı hayatının içinde ölçülmez nispetlere ulaşmaktaydı. O kadar ki sicilleri tutan Eflatun gibi bir mahkeme katibine bile diğer beldelerde rastlamak pek mümkün olmamaktaydı. Hiç şüphesiz ki şehrin kendi eğitim hayatı dışında uzak, Orta Asya'dan ve başka yerlerden gelen alimler burayı doldurmaktaydılar. Yine aynı şekilde Osmanlı dünyasının dört bucağından gençler Bursa'ya akmaktaydı. Bursa, İstanbul'un fethine kadar da bu önemli konumunu muhafaza etmiştir. Bizim bugün üzerinde durmak istediğimiz şehir, 19. asırda gelişen modern Osmanlı sanayinin de merkezi halindedir. Hepimizin bildiği gibi Bursa'nın merkez olduğu eyaletin adı Hüdabendigâr'dır. 19. yüzyılda bu vilayete bugünkü Balıkesir, Çanakkale, İzmit, Kütahya ve Eskişehir'in bir kısmıyla Bozüyük de dahildir. Bu büyük vilayetin çok zengin bir ziraate sahip oluşu yanında manufaktör dediğimiz ev ekonomisine sahip olduğu ve nihayet ilk Osmanlı sanayi tesislerinde başarıyla inkişaf ettirdiği malumdur. İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Bursa, bütün Osmanlı devri boyunca payitaht İstanbul'la iç içe yaşamıştı. Uleması İstanbul'la temas halindeydi. Sanatçılar İstanbul'la temas halindeydi. Dergahlar İstanbul'la temas halindeydi. O kadar ki Bursa'nın camilerini ve mezarlıklarını gezdiğiniz zaman bile buradaki sanat ve mimariyi İstanbul'daki düzeyden ayırmak pek güçtür. Hiç şüphesiz ki Osmanlı'nın bunaldığı zamanlarda kendi kuruluşunu o romantik, sağlam, kahraman dönemlerini hatırladığı bir yerdir. Nitekim 2. Abdülhamit Han hiç uğramadığı halde Bursa'ya çok önem vermiş ve devletin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin mezarlarında görkemli türbeler halinde inşa ettirmiştir. Bu şehri gezdiğimiz zaman hiç şüphesiz ki Yeşil Türbe ve civarında ilk Osmanlı saltanatının görkemli ve o güzel tabiatla uyuşan halini ve devletimizi adeta ikinci defa kuran Çelebi Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederiz. Şehrin en önemli mabedi, Ulu Cami ve etrafındaki çarşılar bugün dahi Türk ticaret ve sanat hayatında önemli yerlerdir. Yani İstanbul'daki kapalı çarşıda bile bulamayacağınız bazı şeyleri Bursa'daki kapalı çarşıda, Ulu Cami etrafındaki Bedesten ve İpekçiler çarşısında bulmanız mümkündür. Şüphesiz ki tekstil dokumacılık alanında bu mühim şehir tarihi boyunca da bu özelliğini muhafaza etmiştir. 1424 ve 1427 arasında yapımı tamamlanan Muradiye Camii, yani 2. Murad'ın ilk dönem Osmanlı sanatına hediye ettiği bu eser dikkati çeker. Muradiye Camii iki katlıdır ve ikinci katta medrese yer almaktadır. İnsan bu camiyi gezdiği zaman uzak İtalya ile, Mısır ile, Suriye ile Osmanlı ülkesi arasındaki sanatın yakın ilişkilerini gözler. Demek ki Bursa canlı bir kültürel alışverişin ortasındaydı. Bu caminin etrafındaki türbeleri gezmemiz gerekiyor. İşte Şehzade Hamed'in türbesi, 2. Bayezid'in, bu son derece akıllı ve alim oğlunun Arapça siyaset bilimi üzerinde bir risale kaleme alacak kadar bu dile ve siyaset ilmine derin bir vukufu vardı. Zannediyorum bu eser Amerikalı Osmanist Cornel Fleischer tarafından da bir miktar işlenmiş ve tanıtılmıştır. Şehzade Ahmet şüphe yok ki Bayezid'in oğulları arasında tat kavgasında telef olmuştur. Tarihimizin gelişimi ve talihimiz adeta Yavuz Sultan Selim gibi bir mareşali Osmanlı tahtı için bu alimi tercih etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in de bilgi, ilim ve zarafette aslında kardeşi Şehzade Ahmet'ten pek geri kalır bir tarafı yoktu. İkinci türbe çok talihsiz bir olayı, bir saray entrikasını ve Osmanlı tarihiyle uğraşanların ve bütün Türklerin hem o gün hem bugün hayıflandığı bir olayı yazmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesidir bu. Bir saray entrikası ve kendi taviz vermez karakteri yüzünden o da bu şehzadeler arasındaki taht kavgası ve entrikada çok erkenden sahneden çekilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman gibi zarif, müşfik bir mareşalin iki oğlunu katlettirmesinde herhalde trajik bir neden vardı. Bu içinden çıkılmaz ve çözülmez bir durumdur ve yapıdır. Yani devlet. Kendi sağlığında imparatorluğu götürecek bir şehzadeler kavgasına müsaade etmek istememiş ve neticede tevekkül içinde hayata sabırla bakan Şehzade Selim kalmış ve ikinci Selim olarak tahta geçmiştir. Hiç şüphesiz ki buradaki türbelerin içinde bizi en çok hayıflandıran Cem Sultan'ınkidir. Fatih'in sevdiği bu hem alim hem zarif bir şair hem de çok iyi bir asker olan oğlu Şehzade Cem maalesef biraderi Bayezid'le olan taht kavgasında ölümden beter bir 12 yıl geçirmiş. Önce Rodos Yuvaliyelerinin eline düşmüş, oradan bütün Avrupa'yı neredeyse şata şata gezmek zorunda kalmış ve sonunda Rönesans tarihinin en ahlaksız yöneticilerinden sayılan Papa Alexander Borgia'nın ki kendisi bir zehir uzmanıdır, Fransa kralının eline geçmesin diye gizlice zehirlemesiyle muhtemelen Sultan II. Bayezid'le olan bir anlaşma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Böylece Ulu Şehzade'nin 12 yıllık hüzünlü hayatı sona ermiştir. Bu andan itibaren de taht için bir rakip ve siyasi bakımdan bir yara olarak görülen Cem Sultan tekrar hanedanın evladı olmuştur. Hem padişah hem devlet cenazesini bağrına basmıştır ve naaşı o zamanın şartlarına rağmen Bursa'ya getirilip bu türbeye gömülmüştür. Kardeş katli 16. yüzyıl dünyası içinde hemen hemen bütün hanedanları şu veya bu ölçüde sarmıştı. Ama Osmanlı devlet geleneği içinde taht kavgasına cevaz verilemezdi. Çünkü bunun halk arasında yaratacağı tahribat sonsuzdu. Dolayısıyla nizam-ı alemin bozulmasındansa ya devlet başa ya kuzgun leşe denmiştir. Bunun eski Roma geleneğindeki karşılığı Aut Caesar, Aut Nihil'dir. Şehzadelerden birisinin kesin olarak ve iç harbe cevaz vermeyecek şekilde tahta sahip olması diğerlerinin katlini gerektirmiştir. Bu adet ancak 1. Ahmet'in kafes usulü yaratmasıyla 17. yüzyılda bir nebze azalmıştı. Ama 17. yüzyılda da 18. yüzyılda da bu gibi olaylar görülmekteydi. 19. yüzyılda Tanzimat sırasında ise veraset Ekber evlada en yaşlı üyeye kalmak şartıyla bir çözüme bağlanmıştı. Dolayısıyla kardeş katli dediğimiz bu olayı yani 15. ve 16. asırdaki şehzade katlini böyle görmemiz gerekiyor. Nitekim 16. yüzyıl sonunda İstanbul'a gelip Ayasofya Camii'ni, 2. Sultan Selim Türbesi'ni ve 3. Murat Türbesi'ni gezen bir Alman papazı Solomon Schwager bu gerçeği bugünün yazarlarından, tarihçilerinden ve bazı kimselerden daha iyi anlamaktadır. Kullandığı tabir şudur: gökte nasıl bir güneş varsa Türk İmparatorluğunda da bir tane senyör vardır. Bundan başkasına cevaz verilemez. Galiba toplumun ve devletin dirliği buna bağlanmıştır. Hiç şüphesiz ki Bursa Şehzade Türbelerinin dışında Ulu Camii, Sultan Bayezid Camii, Yeşil Türbe ve modern kesim sayılan Çekirgesi ve nefis manzaralardan ibaret değil, Bursa'nın etrafındaki Cumalı Kızık dediğimiz köy, çünkü birkaç tane kızık köyü vardır ve müstahkem yerleşke adıdır, görülecek ve Türklerin tarihi serencamını açıklayacak yerlerdir. Çünkü devlet ve millet hayatının ilk sağlam başlangıcı burada atılmaktadır. Bu yöreyi bildiğimiz ve bu yöreye sahip çıktığımız ölçüde kurulan vatanın ne olduğunu hem tarihte hem şimdi anlar ve geleceği de ona göre inşa ederiz. Serhat Şehri Edirne. Tuna ve Meriç nehirlerinin kesiştiği bölgede resmen miladın 125. yılında İmparator Hadrianus tarafından kurulmuştur. Adrianopolis yani Adrine ve nihayet Edirne. Türklerin ilk zamanlarında Adrianopolis'e bundan dolayı Adriane denildi, yavaş yavaş Adrine, Edirne'ye çevrildi. Hiç şüphe yok ki bu kuruluş dönemindeki ilk başkentimiz sempatik, ruhani havalı Bursa'dan sonra imparatorluğun ikinci başkentidir. hep böyle kalmıştır. Çünkü Edirne'nin güzel mimarisinin dışında asıl önemli yönü Avrupa'ya hareket eden orduların Balkanların iç ziyadiyatına hareket ettiren kervanların geçtiği, konakladığı önemli bir merkez oluşudur. Şehrin rutubetli havası dışında muazzam bir açılımı, etrafındaki ormanların getirdiği bir güzellik vardır. Edirne'ye bugün Serhat şehrimiz diyoruz. Aslında bu tabir 2. Meşrutiyet, daha doğrusu Balkan Savaşı yıllarında ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun Yanya, Kosova, İşkodra, Manastır gibi şehirlerini ve vilayetlerini bir yıl içinde kaybettikten sonra süratle Anadolu'nun içine çekilmişiz ve Meriç Nehri bizim için sınır olmuş. O kadar ki bir ara Bulgar ordusunun başında bulunan General Ivanov 40 bin askeriyle şehre girmiş ve birkaç ay süreli burayı işgal altında tutmuştur. Ne var ki ikinci safhada Yunan, Bulgar ve Sırplar arasındaki çekişme ve savaş durumundan istifade eden ordumuz o zaman yarbay olan Enver Bey komutasında şehri yeniden geri almıştır. İşte o gün bugündür Edirne artık Türklerin elindedir. Büyük Harbin sonunda mütareke yıllarındaki son işgalden sonra bir daha elden çıkmayacak ve imparatorluğun ve aynı zamanda Türk kültürünün batıdaki sınırı olacaktır. Bugün neresinden baksanız Yunan ve Bulgar sınırı ile temasa gelen şehir çok uzun yıllar imparatorluğun Rumeli'deki başkentiydi. Çok açıktır ki Tuna ve Meriç nehirlerinin kesiştiği bu bölge rutubetli ve sıcak olur. Buna rağmen etrafındaki arazinin açıklığı, son derece hoş tabiat ve ormanlarıyla başkent İstanbul'un gürültüsünden, sorunlarından bunalan birçok padişahın yerleştiği yer olmuştur. İkinci Selim Edirne'yi çok severdi. O yüzdendir ki ünlü camini, Osmanlı mimarisinin zirvesi ve Koca Sinan'ın en büyük eseri sayılan Selimiye'yi burada yaptırmıştı. Herkesin bildiği gibi 1567 ile 1574 yılları arasında yapımı devam etmiştir. Bu nadide eser sadece Osmanlı Rönesansı'nı değil, aslında 16. asrı kapsayan Rönesans'ın da çok nadide eseridir. Burada Doğu ve Batı bütün incelikleriyle dahi bir mimar ve dahi ustaların, yaratıcıların süzgecinden geçmiştir. Selimiye çok uzun yıllar ihmal edilse de kendisini yaşatan millet olmuştur. Şehre yaklaştığımızda Selim Sultan Camii'ni, Selimiye görürüz. Minareleri adeta birbirinin arkasına gizlenirler. Bu koca kütle adeta bir köpük gibi, bir piramit gibi görünümüyle dünyada mimaride bir devrim yapmıştır. Unutmayınız ki 1912-13'ün Omeş-Un kışında şehri işgal eden Bulgar ordusu burayı depo, hatta ahır olarak kullanmıştır. Omeş-Un 1912-13 kışının Balkan Savaşı'ndan beri Edirne'den Serhat şehri diye bahsedilir. Herhalde 19. yüzyıl sonundaki Osmanlı tebaasından bir memura, hatta halktan birine sınır burada bitecek deseniz size güler ya da acayip acayip bakardı. Çünkü Edirne'nin Serhat şehri olacağı kimsenin aklına gelmezdi. İşte bu meşhum günleri tekrar yaşamak istemeyen Türkler Edirne'nin üzerine çok titrerler. Bugün bir sınır şehrimizdir. Sınır şehrinin imkansızlıklarına ve imkanlarına sahiptir. Dünya ile iyi geçindiğiniz vakit gelişir. Dünya ile iktisadiyatımız kapandığı zaman da içine kapanacaktır. Şu kadarını söylemek gerekir. Selimiye aslında bir ispattır. Hocamız Halil İnalcık şehrin fethini 1358, bir kısım tarihçiler 1360 olarak kabul ederler. Bana da 1358 yakın ihtimal gibi görünüyor. Çünkü Rumeli'nin fethinden, yani Gelibolu'nun ve o yarımadanın ele geçirilmesinden sonra Edirne'ye yönelip onu almak fazla zaman gerektirmemiştir. Edirne yazlık başkent olarak süslenmeye başlanmıştır. Şurası gariptir. Selahattin Camii dediğimiz padişah camileri ile donanan bu şehirde gömülen bir padişah yoktur. Hatta 2. Ahmet, 3. Mustafa gibi bu şehirde vefat edenler bile büyük şehre nakledilmiştir ve ilk dönemin sultanları ne yapar eder baba ocağı taht şehri Bursa'ya gömülürlerdi. Buna talihsiz Şehzade Cem Sultan da dahildir. Naaşı Avrupa'dan Bursa'ya kadar getirilip ebedi istirahatgahına gömülmüştür. En göze çarpanlardan birisi Yıldırım Bayezid Han'ın oğullarından biri olan Musa Çelebi tarafından 1410'da yaptırıldığı öne sürülen 3 şerefeli camidir. Burada da sanat tarihi münakaşaları başlar. 2. Murat Han'a mal edip doğrudan doğruya 1437'ye tarihlendirenler de vardır. Unutmayalım, bu cami her şeyden evvel büyük avlusuyla dikkati çeker ve Osmanlı mimarisinde bir aşamadır. Ve artık Edirne'nin bir Osmanlı taşra şehri değil, bir başkent mimarisine kavuştuğunun müjdesidir. Musa Çelebi ne kadar ilginç bir hükümdardır. Fetret devrinde Şeyh Bedrettin gibi ilmiyle tanınan, aslında bir hukuk ve din bilginini kazaskeri yapıyor. Ve Musa Çelebi Osmanlı tarihinde bu nedenle Rumeli'de baş kaldıran, Rumeli'ye hükmeden kuvvet olarak addedilmektedir. Bir takım tarihçilerimiz onu meşru bir hükümdar olarak tanıyorlar ki haklıdırlar. Resmi Osmanlı tarihinde de Fetret devrinde ne Şehzade Süleyman'ı ne de Musa Çelebi'yi, yani Emir Musa'yı hükümdar olarak tanımışlardır. O yüzden de Büyük Kanuni'nin tahta kitapta çıkış sırasına göre 1. veya 2. Süleyman mı olduğunu tartışmak abestir. Ben resmi eğilimli okul kitapları için kabul etmek niyetindeyim. Çünkü arkasındaki hanedan ve mesuliyet münakaşasını normalde kavramak mümkün değildir. Diğer göze çarpan bir padişah camii hiç şüphesiz ki 2. Murad'a atfedilen Muradiye'dir. Zaten şehrin ana yolu sayılan Sinan Caddesi ile ulaşılan bu küçük cami çok ilginç bir şekilde uzun yıllar bir mevlevi dergahı olarak şehre ve imparatorluğun kültürüne hizmet etmiştir. Bugün bu dönemden kalan en ilginç şey hazinesindeki baklava biçimindeki mezar taşlarıdır ki mevleviliğin göstergelerinden, nişanelerinden biri olarak kalmıştır. Şehrin içinde Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı nihayet Bayezid-i Veli dediğimiz 2. Bayezid'e atfedilen Selahattin camileri de önemli eserlerdir. Edirne ve Desteni ile ünlüdür. Ve nihayet 2. derece hanedan mensuplarının yaptırdığı İsmihan Sultan Camii gibi yani 2. Selim'in kız kardeşi ve imparatorluğun hiç şüphesiz en büyük sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın zevcesi olan İsmihan Sultan'ı yaptırdığı camii ve daha trajik görünümlü Kışla Camii yer alır. Kışla Camii'ni bir mimari eser olmaktan çok bir siyasi nişane olarak, dönüm taşı olarak ele almak isteriz. 2. Mahmud tarafından yaptırılmıştır. 2. Mahmud'un Yeniçerileri ne kadar gaddarca ve acımasızca ortadan kaldırdığı malumdur. O kadar ki ölüler ve diriler bittikten sonra mezarlarla da uğraşılmış ve Yeniçeri mezarları üzerine vampir hikayeleri uydurulmuştur. Fakat Edirne herhalde bu taş katliamından kurtulan ve çok güzel Yeniçeri mezar taşlarıyla, üsküflü ve diğer nişaneli mezar taşlarıyla bizi o günleri hatırlatan bir şehirdir. Bu mezar taşlarının kıymetinden dolayı bugün müzede görmek mümkündür. Nihayet Şeyh Şecaettin Camii dediğimiz yere de bakmakta fayda vardır. Bu şehir imparatorluğun satvet günlerinde söylediğim gibi padişahların sığındığı bir yerdir. Bilhassa Bayezid-i Veli Camii'nin Meriç kıyısındaki o zarif camii kenarında bulunan Darüşşifası, bildiğiniz ilk ruh hastalıkları hastanesi diyebileceğimiz yapı, medresenin ortasındaki külliye ile birlikte bir güzellik teşkil etmektedir. Bu civarlardaki Edirne Sarayı ise 18. yüzyıl sonunda geçirdiği yangın dolayısıyla sadece görevlilerde ve doktora tezlerinde yaşamaktadır. Bu büyük şehir bir zamanlar söylediğimiz gibi batıdan gelen kervanların ve batıya gidenlerin dinlence ve alışveriş yeriydi. Ondan sonra çöküşün ve faciaların temerküz ettiği bir nokta oldu. İlk defa 1828-29 yıllarında Rus orduları girdi. Bu Edirne için yaşanan ilk faciadır. İmzalanan Edirne Anlaşması ile de hepinizin bildiği gibi kuzeyde Tuna mansabında Besarabya'yı Boğdan ve asıl önemlisi bugünkü Mora Yarımadası'nın ucunda Atina ve Nauplia, Anaboli dediğimiz bölgenin başkentini kaybettik. Bir küçük Yunan krallığı bağımsızlığını aldı, başına da Baviera Prensi Otto getirildi. Ardından 1878'de Tuna'da çözülen ordumuzu izleyen Rus ordularının ikinci defa işgaline uğradı. Bu bozgunla Edirne tekrardan Rus ordularını gördü. Şunu belirtmek zorundayız. Gelen ordunun komuta kademelerinin de aslında ihtikar ve hastalıktan pek canı kalmamıştı. Dolayısıyla Edirne Rus orduları ile birlikte kolerayı gördü. Ardından tarihte ilk ve son defa birleşen Balkan milletleri 1912-13 kışında Edirne'yi zorladılar. Şükrü Paşa gibi modern Osmanlı tarihi hiç şüphesiz en yetkin generallerinden biri olan son derece yüksek askeri malumata ve umumi kültüre sahip adam inatçı savunmacı oldu. Ordumuz burada mühimmatsız, cephanesiz, ağaç kabuklarını yiyerek bir kışı geçirdi ve şerefle şehri savundu. Tabii sonunda Bulgar ordusu içeri girdi ama bir müddet sonra söylediğim gibi Enver Bey, sonradan Enver Paşa burayı 2. Balkan Savaşı'nın Sırp-Yunan-Bulgar çekişmesi arasında geri aldı. Onun verdiği şöhretle hem milli balığa yani generalliğe, sonra hızla ordu komutanlığına ve başkomutan vekilliğine yani padişah vekiline kadar tırmanmıştır. Bu mutlu olay, Edirne'nin geri alınması olayı, bir bakıma Sarıkamış felaketine kadar giden paşanın çok erken askeri terfinin nedeni olmuştur. Edirne şu kadarını itiraf etmeliyim, bizim tarihimizde acıların ve satvetin bir araya geldiği şanlı bir şehirdir. Silüetiyle bize imparatorluğun Balkanlara açılımının ilk zamanlarını anlatır ve Edirne ne olursa olsun Balkanların temerküz ettiği bir şehirdir. Bugün tekrar bu görünümü kazanmaktadır. Trakya bölümünün yani devletin ve milletin, vatanın Rumeli bölümünün, Rumeli kültürünün merkezi olarak yaşadıkça da bu vasfa sahip olacaktır. Edirne hiç şüphesiz ki İstanbul, Edirne, Selanik, Draç veya Durazdo, öbür taraftan Filibe, yani bugün Plovdiv denen eski klasik Filippolis berzahı üzerinde düşünülmelidir. Çünkü Edirne'nin bir yerde ta Roma devrinde Via Agnetia dediğimiz Adriyatik Arnavutluk'taki Draç'tan Selanik'e ulaşan yol dolayısıyla önemi artmıştır. Osmanlı döneminde bu yol Edirne'ye kadar uzamıştır. Edirne'yi kuran ünlü komutan, devlet adamı ve imparator Hadrianus'un bizim topraklarımızda çok eserleri vardır. Yani Antalya'daki Adrian kemerinden tutun, Antakya'daki köprüye, Efes'teki mabede ve şehrin Adrianopolis'in kuruluşuna kadar uzanan çok önemli bir rolü vardır. Edirne, Roma zamanından beri bir dönüm noktası, buluşma noktası rolünü oynamaktadır. Nitekim şehrin etrafındaki yerleşmeler ve eserler de bunu göstermektedir. Tekirdağ'dan başlayarak eski Tekfur Dağı veya Rodos'ta Lüleburgaz gibi baba eski, babayı Atik gibi şehirler. Oradan Selanik'e veya Filibe'ye kadar uzanan, mesela Filibe'ye doğru uzanan Cisri Mustafa Paşa ve bugün Haskova denen Hasköy gibi önemli şehirler bu etkiyi göstermektedir. Adeta Osmanlı döneminde Edirne'nin ikinci başkent olarak büyümesi, Balkanlardaki ticari yolları, yeni konaklama merkezlerini ortaya çıkarmıştır. Selanik'in büyümesi ve önem kazanması, öbür tarafta Filibe'nin çok kayda değer gelişmeler göstermesi ve Balkanların ta Belgrad'a kadar uzanan Berzah'ında bir takım eski köylerin yeni şehirler, mamur alanlar haline dönüşmesi, Edirne'nin komutasındaki adeta bir şehirleşme faaliyeti, şehirleşme savaşı gibidir. Bu bağlantılar dolayısıyla da Edirne büyüdükçe büyümüş, başkent İstanbul'un yanında çok orijinal bir merkez halinde gelişmiştir. Ondan dolayıdır ki Bursa ve Edirne gibi şehirlerin kadıları da çok önemli bir mevkiye sahiptir. Bu kadılar, Bilad-ı Hamse Mevalisi dediğimiz beş şehir kadıları çok önemli bir mevkiye sahiptirler. Ondan başka Edirne, Rumeli kıtasının başkenti sayıldığı için buralardaki komutanlar, yani sancak beyleri ve beyler beyleri de çok önemli mevkide sayılırlardı. Edirne hiç şüphesiz ki saymakla bitmeyecek sanat dallarıyla 16. ve 17. asırlarda mamur bir beldeydi. Bu dönem ta 20. yüzyıla kadar da böyle devam etmiştir. Ne zaman ki bir iç nehir sayılan Meriç, Tunca gibi nehirler bizim imparatorluğumuzun ve devletimizin sınırı olmuş, Edirne de bir sınır şehri olarak bazı iktisadi sorunlarla karşılaşmıştır. Bugün kendisini değiştirmektedir ve Balkanlara doğru yeni açılımla Edirne'de de bu patlamayı, iktisadi patlamayı görüyoruz. Hiç şüphesiz ki ardından kültürel patlama da gelecektir. Edirne ile İstanbul bir bütündür. Bunlar bizim milli hayatımızın, milli kültürümüzün başkenti olan iki şehirdir. İdari ve anayasal yönden bu başkent konumlarını kaybetmeleri onların iktisadi ve kültürel yönlerinin de gerilediği anlamına gelmez. Ve bugün Edirne ile İstanbul'un ne olduğunu anlamayan, burada inkişaf eden kültürü kavrayamayan bir kimsenin ne Balkanları, ne Balkan kültürünün tarihini, ne de Türkiye'yi anlaması ve kavraması mümkün değildir. Osmanlı-Avrupa ilişkileri. Vira aslında bir Slav sözüdür. İnanç, güven demektir. İnanmaktan verit gelir. Bunu bizim Osmanlı fetihleri sırasında çok görürsünüz. Bir kalenin vira ile alınması, yani kendilerine teslim olmaları teklif edilen ve karşılığında malları ve canları bağışlananları kaleyi terk eder, anahtarları teslim ederler. Bu olmadığı takdirde kıyasıya muharebe edilir ve kalenin askerler tarafından yağması caizdir. Çünkü orada çok pahalıya mal olan bir direniş söz konusudur. Hem maddi bakımdan hem de can bakımından. İstanbul vira ile alınmadı. Muharebe ile çok uzun sürdü. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul vira ile alınmadığı halde muhasaradan sonra şehrin 7 gün boyu yağmasına müsaade etmediği açıktır. Çünkü İstanbul artık imparatorluğun başkenti olacaktır. Ve asıl bundan sonra Osmanlılar bir imparatorluk olarak tarihi yoluna devam edecektir. Burada bir konunun üzerinde duralım. Şehrin alınmasıyla Türk ve Batı dünyası arasında hem bir gerilim hem de bir anlaşma, adeta üstü örtülü bir anlaşma söz konusudur. Türklerin Avrupa'daki hakimiyetleri Batı dünyası tarafından artık ister istemez tasdik edilmektedir ve politikaları o yönde olacaktır. Asırdan asıra bu nedenle kah bir anlaşma, bir itilaf, bir birliktelik, kah sıkı sıkıya bir çatışma, bir gerilim görülecektir. Ve Avrupa devletlerinin bir kısmı anlaşmanın içinde, diğerleri Türklerle daimi gerilim içindedir. Bu vakadan 10 sene kadar evvel Floransa'da bir konsil toplanmıştır. Bizans İmparatoru Manuel Palaiologos özellikle Batı ve Doğu kiliselerinin birleşmesini çok istemektedir ve Batı Kilisesi de buna taraftardır. Yani 10. asırda başlayan Doğu ve Batı kiliseleri arasında büyük şizma, yani ayrılık, bu konsilde sona erdirilmek istenmektedir. Konsilin ana amacı budur. Burada sadece Bizans'tan giden çok yetenekli, Batı dünyasını ve dillerini tanıyan Besaryon gibi din adamları da değil, Rusya'dan da gelmişlerdir. Yani o zamanki tabiriyle başpiskopos İzidor da bunların içindedir. Bu konsilin oturumları son derece parlak geçmiştir. Kardinal Cesarini ve Beserio'nun Latince ve Yunanca nutuklarıyla iki kilise arasındaki doktrin ve akide aykırılığı ve ayrılığı bitmiş gibi görünmektedir. Ne var ki ne İstanbul ne de Moskova bunu kabul etmiştir. İzidor Moskova'ya döndüğünde hapsedildi ve Moskova bu birleşmeyi tanımadığını açıkça ilan etti. Aynı şekilde İstanbul'da resmi çevreler bu birleşmeyi kutsasa da halk buna isyan etti. Çünkü 1204 yılındaki Haçlı istilası hala bütün kanlı anılarıyla Doğu Romalıların hafızalarına nakşedilmişti. Ve ayrılığı teşvik eden, birleşmeyi istemeyenlerin başında da azledilen Patrik Gennadios geliyordu. Halk makamından edilen ve Zeyrek'te Pantokrator kilisesine çekilen bu din adamının etrafında toplandı. İşte Fatih'in Patrik olarak göreve çağırdığı imparatorluk dahilinde Balkanlardaki, Doğu ve İstanbul'daki Hristiyanların ruhani, mali, kültürel idaresine teslim ettiği din adamı buydu. Gennadios. Yeni Roma Kilisesi'nin Patrikhanenin başına getirildi. Bu olaydan aşağı yukarı 150 sene sonra Fener semtinde bugünkü mevkine geçecektir ve bütün Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks inanışın ve Ortodoks inançtaki milletlerin başı oldu. Fatih çok üstün, protokoler bir görev verdi Rum Patriğine. Tabii İstanbul'da bu gelişmeler olurken Batı Roma Kilisesi de Fatih'in ve yeni fethin önemi konusunda uyanmıştı. Çok ilginç bir şekilde o zamanki Papa kendisini yeni dine davet etti. Bu Roma Katolisizmiydi. Papa II. Pius bir mektup yazdı. Hristiyan ol. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın demeye getiriyor. Bunun için sana gereken şey aynen kelime şudur. Aqua pauci, birazcık su. Yani vaftiz olmasını öneriyor. Vaka bu mektubun gönderildiğine dair bir delil yoktur. Fakat müsveddeleri ve ana teması esas itibariyle arşivlerde bulunmuştur ve vardır. Tabii ki Fatih'in mektuba iltifat etmesine imkan yoktur. Burada öyle bir münakaşa çıkıyor. Fatih aslında Hristiyandır deniyor. Tabii o bir parça Mehmet der Ero Berer adlı kitabın yazarı Franz Babinger'in tarihçi kurnazlığıdır. Yeni tetkikler bu mektubun sadece müsvedde halinde kaldığını söylemektedir. Ama en azından Batı böyle bir projenin gerçekleşeceğine inanmıştır ve hiç değilse teşebbüs etmiştir. Oysa bu taraftaki politika değişik olmalıdır. Doğu Roma'yı yani İstanbul'u batıdan ayırmak, dolayısıyla Hristiyan alemini iki kategori altında toplayıp zayıflatmak. Burada şehrin hakimi kendisine Konstantiniye Fatihi diyor. Yani İstanbul'u kuran İllirya asıllı ünlü imparator Konstantin'in mirasına herkes saygı gösteriyor. 3. kaset, 2. yüzün sonu.